Kur'an-ı Kerim Allah'ın nimetleri üzerinde durur. Fakat bunu sadece Allah'ı ispat etmek için anlatmaz. Allah'ı ispat için değil, Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki hakkını bildirmek için ve her şeyi yaratanın kudretinin ve ilminin sınırsızlığını bildirmek için, ona olan imanımızın kuvvetlenmesi için ve sadece ona itaat etmenin gerekliliğini anlamamız için. Madem ki o böyle bir Allah'tır, o halde ona itaat edelim diye. Ve Efendimiz de öyle buyuruyor: eğer iman ederseniz, la ilahe illallah derseniz, hayat kanunlarınızı Allah'tan alırsanız, o kanunlara göre bir devlet ve bir toplum meydana getirirseniz, o zaman güçlü bir toplum, güçlü bir devlet olacaksınız ve dünyada dediğiniz olacak, süper bir güç o haline geleceksiniz. Sadece ahireti kazanmayacaksınız, dünyayı da kazanacaksınız.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûlüh. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Nuh suresine birkaç hafta önce başlamıştık. Nuh Aleyhisselam kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiş. Onlara açıkça tebliğde bulunmuş. Kendi ifadeleriyle açık anlattım, gizli anlattım. İlanda bulundum, gece anlattım, gündüz anlattım. Her türlü anlatma yöntemiyle anlattım ey Rabbim. Ancak benim davetim, tebliğim onların daha fazla kaçmalarına sebep oldu. Ben anlattıkça onlar elbiselerine büründüler, kulaklarını parmaklarıyla tıkadılar. Ben anlattıkça onlar daha çok kaçtıkça kaçtılar. Nuh Aleyhisselam tebliğe başladığından sonra neredeyse 1000 sene sonra bunları söylüyordu. 950 sene anlattıktan sonra artık daha fazla dayanamamış ve işte bunları söylemişti. Ey Rabbim, her türlü anlattım onlara. Hem de senin davanı açık bir üslupla anlattım. Felsefi bir üslup kullanmadım. Anlaşılır bir şekilde anlattım. Hiç kimse kıyamet gününde beni suçlayamaz. Bize açık söylemedin, üstü kapalı konuştun, net konuşmadın. Felsefi bir üslup kullandın diyemeyecekler. Ben onlara söylenmesi gerekenleri açık ve net bir şekilde söyledim. Ama onlar her seferinde daha fazla kaçtılar. Ben onları Allah'a ibadete davet ettim ve Allah'tan sakınmaya davet ettim ve bir de bana itaat etmeye davet ettim. Ama hiçbirini yapmadılar. Allah'a ibadet etmeliydiler çünkü Allah'ın dünyasında yaşıyorlardı. Allah'ın yarattığı kullarıydılar. O halde ona ibadet etmeliydiler ve Allah'tan sakınmalıydılar. Bir taraftan farzları yerine getirirken bir taraftan da sakınarak haramlardan ve mekruhlardan kaçınmalıydılar. Ne farzları yaptılar ne de haramlardan kaçındılar. Ne Allah'ı sevdiler ne de Allah'tan korktular. Halbuki her ikisi de lazım. Bir taraftan sevmek, bir taraftan da korkmak. Nuh Aleyhisselam bu iki noktaya da işaret ediyordu. Ben onları Allah'a ibadete, farzları yerine getirmeye davet ettiğim gibi haramlardan da sakınmaya davet ettim. Ama bunları yapmadıkları gibi bana da itaat etmediler. Allah Azze ve Celle'ye şikayette bulunuyor ve artık Allah'tan yardım isteyecek noktaya gelmişti. Ve artık onlar için bedduanın vakti yaklaşıyordu. Allah'ın bir peygamberi beddua ettiği zaman kendi ümmetine Allah o bedduayı kabul eder. Peygamberler ümmetlerine karşı merhametlidirler. Allah'ın ahlakına sahiptirler. Ama Allah Azze ve Celle de nasıl ki bazen azap ediyorsa, daha fazla mühlet tanımıyorsa, aynı şekilde peygamberler de daha fazla onlara mühlet verilmesini istemezler. Bu da Allah'ın ahlakıdır. Onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Onlara bedduanın vakti yaklaşmaktadır. Elbette ki zulmün bir sonu var. Elbette ki Allah'ın tanıyacağı sürenin bir sonu var. Allah mühlet tanıdıkça insanlar kendilerini özgür zannetmeye başlarlar. Daha da azgınlaşırlar ve işte o zaman hiçbir mazeretleri kalmaz ve azap gelir. Allah azabı göndermeden evvel bütün insanların kabul edeceği noktayı bekler. Herkes artık kabul edecek hale gelir. Azabı hak ettiklerini kendileri de itiraf ederler. Azap geldiğinde evet biz bunu hak ettik diyecek hale gelirler. İşte o zaman azap gelir. Allah'ı hiçbir şekilde suçlayamasınlar diye. Allah Azze ve Celle o günü bekler. Ve azap geldiğinde herkes Allah'a hak verir ve biz bunu hak ettik derler. Nuh Aleyhisselam beddua etmeden evvel şikayette bulunuyor Rabbine. Tıpkı Hazreti Yakup gibi innema eşku bessi ve huzni ilallah. Ben şikayetimi, hüznümü sadece Allah'a yaparım. Derdimi, kederimi, hüznümü sadece Allah'a şikayet ederim diyen Hazreti Yakup gibi. Nuh Aleyhisselam da görevini yaptığını ifade ediyor. Ey Rabbim, ben onları gece davet ettim, gündüz davet ettim. Yani sadece gündüz değil, geceleri de onlara anlattım. Sadece gece değil gündüz de anlattım. Yani ben onların iş yerlerine de gittim konuştum. Ben onların evlerine de gittim konuştum. Onlara toplu olarak da ilanda bulundum. Onlara gizli gizli de anlattım. Tek tek anlattım, toplu olarak anlattım. Gizli anlattım, açık anlattım. Yani ben yapabileceğim her şeyi yaptım ey Rabbim. Ama onlar her seferinde kaçtılar. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadılar. Benim söylediklerime yanlış diyemediler. Ama hayat değiştirme kolay mı? Hayatlarını değiştirmeyi de göze alamadıkları için her seferinde kaçtılar. Elbiselerine büründüler. Elbiselerini başlarına örttüler. Ya da beni görmemek için elbiselerine büründüler. Duymamak için ve görmemek için. Beni gördükleri zaman elbiselerini başlarına çektiler. Bizi görmesin, bize bir şeyler anlatmasın dediler. Benim bir şeyler anlatacağımdan korktular. Uzaklaşmak, gitmek istediler. Efendimizin ifadesiyle öyle bir zaman gelecek ki insanlar yanlarında kendilerine İslam'ı anlatan bir İslam davetçisinin olmasındansa af buyurun bir eşeğin pisliğinin olmasını tercih edecekler. Keşke bu İslam davetçisi bizi Hakk'a davet eden şu adam, hayatımızı değiştirmeye davet eden şu adam yanımızda olacağına eşeğin pisliği olsaydı daha iyiydi diyecekler. O günler de gelecek. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında bunu da görüyoruz. Başlarına elbiselerini çektiler. Parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Uzaklaş yanımızdan dediler. Kur'an nasıl ki onların halini anlatırken onları yaban eşeklerine benzetir. Öyle yaban eşekleri ki humurun mustenfira kas ferret min kasvera, yaban eşekleri gibi, aslandan kaçan yaban eşekleri gibi, İslam davetçilerinden kaçanlar. Allah Azze ve Celle İslam davetçileriyle onları bir beladan, hem dünyanın belalarından, çirkin hayatından kurtarmak hem de onları ahirette cennete kavuşturmak istediği halde, o İslam davetçileri onları buna davet ettiği halde onların tek düşündüğü ise sadece nefislerine göre yaşamaktır. Nefislerinizi kontrol altına alın diyenleri sevmezler. Hatta peygamberleri bu yüzden öldürdüler. İsrailoğulları peygamberlerini bu yüzden öldürüyorlardı. Kur'an buyuruyor ki onların nefislerine hoş gelmeyen bir takım emirleri peygamberler getirdiğinde onlar peygamberleri ya öldürüyorlardı ya da inkar ediyorlardı. Demek ki asıl mesele bu. Hayatlarını değiştirmek hiç kolay değil. Bir insanın kendi hayatını değiştirmesi, toplumların nizamlarını, düzenlerini değiştirmeleri hiç kolay değil. Harama alışmış olanların yeni bir hayata başlaması, bunu göze alabilmesi hiç kolay değil. Ama bir ya Allah dese, bir adım atsa Allah ona iki adım atacak. Allah'a doğru yürüse Allah ona koşarak gelecek. Ve o zorluğu göze aldığı zaman Allah Azze ve Celle ona kolaylaştıracak. Hiç de zor olmadığını görecek. Ama o bir adım atmadığı için Allah da ona iki adım atmayacaktır. Hep böyle oldu. Nuh Aleyhisselam işte bundan şikayetçidir. Allah Azze ve Celle bize Nuh'un kıssasını anlatarak, Hazreti Peygamber'e ve ashabına Nuh'un kıssasını anlatarak o günkü Müslümanlara moral vermektedir. Nuh'un sonu ne oldu? Nuh ve iman edenler kurtuldular. Onunla mücadele edenler ise boğuldular. Bu şekilde Müslümanlara moral verilirken bir taraftan diğer taraftan da kafirler tehdit edilmektedir. Sizden evvelkiler de sizin gibi davrandılar. Sonları ne oldu ey kafirler? Bir bakın, Sizin sonunuz da aynısı olacak, ibret almaz mısınız? فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْصَارِ Ey akıl gözü kapanmamış olanlar, ey basireti kapanmamış olanlar, ibret alın. Onların başına gelenler sizin de başınıza gelir bir şekilde. Belki hepinizin kökünü kurutacak olan tufan gibi bir olay olmayabilir ama çünkü böyle bir azap şeklinin bu ümmetten kaldırıldığını Peygamberimiz ifade etmektedir. Bütün ümmetini helak edecek olan tufan gibi bir belanın ümmetine verilmeyeceğini ifade etmektedir. Belki o şekilde olmayacak ama başka şekillerde azap gelecek. Eğer azabın gelmesini istemiyorsanız Rabbinize tövbe istiğfar ediniz. Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara bunu söylüyordu. İstağfiru Rabbekum. Rabbinize istiğfar edin. İstiğfar edin ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve size gökyüzünden bol miktarda yağmur göndersin. Demek ki istiğfar yağmurun ve bolluğun da bir sebebidir. Demek ki bolluğun olabilmesi istiğfara bağlıdır. Müslümanların bolluk içinde olabilmeleri, onların Rablerine istiğfar etmeleriyle mümkündür. Çünkü birçok musibet aslında günahlardan kaynaklanır. Günahlardan tövbe etmedikçe o musibetler kalkmaz. Kıtlık da öyle bir bela. Allah'tan bir beladır. İnsanların günahları biriktiği zaman kıtlık meydana gelir. Allah Azze ve Celle onları tövbe istiğfar etmeye davet eder. Kıtlıktan kurtulmak isteyenler, bolluğa ulaşmak isteyenler, onlar tövbe istiğfar etsinler istenir. O yüzden Hazreti Ömer döneminde bir ara yağmur kesilmiş, yağmur epeyce yağmamıştı. Hazreti Ömer hutbeye çıkmış ve Allah Azze ve Celle'den yağmur isteyecekti. Fakat o şekilde herkes öyle beklerken, yağmur duası yapmasını beklerken, ey Rabbim yağmur yağdır demesini beklerken, Hazreti Ömer sadece istiğfar ediyordu. Estağfirullah ya Rabbi diyordu. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ve sonra iniyordu aşağıya. Dediler ki ya Emre'l Mü'minin sen bizim için yağmur istemedin. Hazreti Ömer dedi ki ben semanın kapılarına vurdum. Semanın kapılarına vurdum. Çünkü yağmurun yağmamasının sebebi günahlarımız. Ve ben bundan dolayı tövbe ettim. İstiğfar ettim. Allah Azze ve Celle istiğfar ettiğimiz zaman bolluğu meydana getirir. Ve işte o zaman bu ayeti okumuştu. İstağfiru Rabbekum. Rabbinize istiğfar edin. Rabbinize istiğfar edin ki Allah size gökyüzünden bol bol yağmur göndersin. İstiğfar demek ki bolluğun bir sebebidir. Bu ayeti okumuştu. Bazı rivayetlerde bu ayeti okuyarak indiği de bildirilir. Hazreti Ömer bu ayeti okudu. Allah Azze ve Celle'den yağmuru böyle istiyordu. Ey Rabbimiz istiğfar ediyoruz. Defalarca istiğfar ettikten sonra kendisine soranlara da işte bu ayeti okuyordu. Demek ki istiğfar bolluğun sebebidir. Nasıl ki insan günahından tövbe etmediği zaman can sıkıntısı meydana gelir, baş ağrısı meydana gelir ve sebebini anlayamaz. Ve işte Hazreti Ayşe'ye de böyle sorulmuştu. Sebebini anlayamadığımız bazen sıkıntılarımız oluyor. Neden sıkıntı içindeyim bilemiyorum ama canım sıkılıyor. Başım ağrıyor, neden olduğunu bilemiyorum. İstiğfar edin diyordu. İstiğfar etmediğiniz zaman, günah işlediğiniz halde tövbe etmediğiniz zaman böyle sıkıntılar yaşarsınız. Böylece günahınıza kefaret olsun diye. Çünkü tövbe etmediniz.
Tövbe etmiş olsaydınız o sıkıntı verilmeyecekti. Tövbe ile günahlarınız zaten bağışlanmış olacaktı. Tövbe ile günahınız bağışlandığı için o sıkıntının verilmesine de gerek kalmayacaktı. Aynen öyle. İstiğfar edilmediği zaman, bir toplumda günahlar biriktiği zaman Allah Azze ve Celle o toplumun tamamını kapsayan bir bela gönderir. Çünkü toplum olarak günahlar çoğalmıştır ve günah yaygın hale gelmiştir. Günah yaygın hale geldiği zaman bütün toplum içine alan yaygın bir musibet gönderilir. İşte kıtlık da onlardan biridir. Toplumda günah birikir birikir ve tövbe edenler azdır ya da yoktur. İşte o zaman onların tövbeye davet edilmesi için Allah Azze ve Celle onlara bu şekilde kıtlık verir. Akılları başlarına gelsin ve tövbe etsinler. Çıksınlar, Rablerine yalvarsınlar, yağmur duasına çıksınlar. İstiğfar etsinler ve Allah'ı tekrar hatırlasınlar. Her zaman ona muhtaç olduklarını hatırlasınlar. Çünkü insanlar Allah'ı unutmaktadırlar. O yüzden Kur'an buyuruyor ve la tekunu kellezine nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Zevke sefaya dalmak suretiyle, işe güce dalmak suretiyle, günahlara dalmak suretiyle Allah'ı unutmuş olanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız Allah da size sizi unutturur. Artık birbirini düşünmeyen bencil insanlar durumuna gelirsiniz. Acizliğinizi, kulluğunuzu unutmaya başlarsınız. Ve yeryüzünde Firavun, Nemrut kesilirsiniz. İşte o zaman Allah'ın musibeti gelir. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah size musibet vermesin. Allah Azze ve Celle'yi unuttuğunuzda kendisini hatırlatmak için size musibetler verir. Eğer bunu istemiyorsanız daima Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın. Ve mutlaka hatalarınız oluyor, onlar için de tevbe istiğfar edin. Nuh Aleyhisselam onlara bunları söylediğini ifade ediyordu. Ve innehu kâne gaffâra diyordu. Ben onlara dedim ki istağfiru rabbekum, Rabbinize istiğfar edin. Ve Rabbiniz muhakkak ki gaffardır, günahları bağışlayandır. Eğer Rabbinize tevbe istiğfar ederseniz mutlaka sizi bağışlayacaktır. O halde gelin öyle yapın dedim ama onlar yapmadılar ey Rabbim. O onlar için bir fırsattı. İstiğfar etselerdi bolluk içinde yaşayacaklardı. Şirkten kurtulsalardı, günahtan kurtulsalardı Allah onlara bolluk nasip edecekti. Bu hususta Kur'an-ı Kerim defalarca ikazda bulunur. Bununla ilgili ayet sadece bu değil. Kur'an'da birçok ayette bu mesele tekrar edilir. İstiğfar ettiğiniz zaman kasabaların halkı eğer iman etmiş ve sakınmış olsalardı, memleketlerin halkları eğer iman etseler ve sonra da istiğfar etselerdi, sakınsalardı, günahlarından tövbe etselerdi, onlara göğün kapılarını açardık, yerin kapılarını açardık, onlara gökten ve yerden verirdik. Onlara verdikçe verirdik. Kur'an bu hususu birkaç ayette tekrar eder. İnsanların çünkü en çok sevdiği şeylerdir bunlar. İnsanlar mala mülke düşkündürler. Bahçelere düşkündürler. Yemeye içmeye düşkündürler. Allah Azze ve Celle onların anladığı dilden konuşur. Sizin en çok sevdiğiniz şeyler bunlar değil mi? Bolluk, bereket değil midir? Siz eğer bunu istiyorsanız iman edin. Şirki terk edin. Allah'tan başka kulluk yaptığınız, şu devletinizi idare edenlerden kurtulun. Kullara kulluk yapmayı bırakın. Kur'an bunu önceki peygamberlerin ümmetlerine de söyledi. Peygamberimizin ümmetine de söyledi. Bize de söylüyor, yarınkilere de söylüyor. Kullara kulluk yapmayı terk edin. İman edin. Yani Allah'a ortak koşmadan Allah'a iman edin. Tevhide iman edin. Sadece Allah'ın varlığına, birliğine değil, tevhide iman edin. Ve sonra sakının, Allah'tan korkun, ona karşı gelmekten sakının. Ve işte o zaman size bolluk verilecek, istediğiniz şeyler gerçekleştirilecek. Nasıl ki Efendimiz onlara diyordu ki, ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söylediğiniz zaman bütün Araplar size boyun eğecek, Arap olmayanlar da size boyun eğecek, dünya devleti olacaksınız, zenginleşeceksiniz. Sizin o çok sevdiğiniz o dünyanız var ya, o dünyanızın elinize geçmesi de yine bununla mümkün olacak. Kafirlere neden veriliyor diyeceksiniz. Onlar iman etmedikleri ve sakınmadıkları halde neden onlara bolluk verildi? O Allah'ın bir ikramı değil. O kafirlere verilmesi imtihanın gereği. Onlara verilmesi onların daha da fazla azgınlaşması için. Artık anlamayacakları belli olduktan sonra onlara veriliyor olması onların daha da fazla azgınlaşması için ve oraya azabın gelmesinin hak olması için ve ellerinde hiçbir mazeretin kalmaması için. Müslümanlara verilmesi bir ikram, kafirlere verilmesi ise bir imtihan. Onlara verilir ya daha fazla azgınlaşsınlar diye ya da imtihan olsun diye. Fakat Allah Azze ve Celle Müslümanlara kendi katından bir lütuf olarak verir. Ve Efendimiz de öyle buyuruyor, eğer iman ederseniz, la ilahe illallah derseniz, hayat kanunlarınızı Allah'tan alırsanız, o kanunlara göre bir devlet ve bir toplum meydana getirirseniz, o zaman güçlü bir toplum, güçlü bir devlet olacaksınız ve dünyada dediğiniz olacak, süper bir güç o haline geleceksiniz. Sadece ahireti kazanmayacaksınız, dünyayı da kazanacaksınız. Hazreti Peygamber yalan söylemez. Öyle söyledi, öyle de oldu. Ona iman edenlerle birlikte bir devlet kurdu. Ve bu devlet büyüdükçe büyüdü. Ve gerçekten de dünya devleti oldu. Allah Azze ve Celle sadece ahireti vermedi onlara. Bu dünyayı da verdi onlara. Buna tarih de şahit. Biz de bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyoruz. Demek ki Nuh Aleyhisselam da aynı noktaya işaret ediyor. İstağfiru Rabbekum. Rabbinize istiğfar edin. İnnehu kâne gaffâra. Muhakkak ki Allah gaffardır. Günahlarınızı bağışlar. Yeter ki siz tövbe istiğfar edin. Günahınız ne kadar olursa olsun, en büyük günah Allah'a ortak koşmak. Onu da bağışlar. Müslüman olduğunuz zaman geçmişiniz silinir. Ve Allah size gökyüzünden yağdırdıkça yağdırır. Yursilis semâe aleykum midrara. Size semadan bol miktarda ard arda yağmurlar gönderir. Bol miktarda gönderir. Sağanak yağışlar gönderir. Demek ki iman ettikleri ve Allah'tan sakındıkları, Allah'a kulluk yaptıkları takdirde onlara bu dünyada da nimetlerin verileceğinin ifade edilmesi caiz. Bu insanların menfaate davet edilmesi demek değil. Yani gelin iman edin ki zengin olasınız, zengin olmak için iman edin demek değil. Onlar Allah'a imana davet edildiler. Dava hak olduğu için buna davet edildiler. Zaten hak idi. Zaten ondan başka bir ilah yoktu. Hakka davet edildiler. Ancak hakkı kabul ettiklerinde netice itibariyle dünyada da muzaffer olacaklarının onlara bildirilmesinin bir mahzuru yok. Zengin olmak için iman edin denilmiyor. Ama iman ettiğiniz zaman zengin de olacaksınız deniliyor. Bu insanların menfaatte davet edilmesi değil. Bu sadece Allah'ın müminlere vereceği nimetlerden haber vermek. Peygamberimiz de öyle buyurmuştu. Bütün dünya size boyun eğecek. Gelin şirki terk edin, hakkıyla iman edin, tevhide iman edin, kanunlarınızı Allah'tan alın, dünya devleti olacaksınız. Bir günde sahabesinin yüzünde açlık emareleri gördüğünde yüzleri sapsarı kesilmiş, hepsi zayıf, çelimsiz, böyle bir hal gördüğü zaman Efendimiz onlara moral vermek istedi. Müjdeler olsun size, bir gün gelecek önünüze et yemekleri getirilecek, tencerelerle tabaklarla önünüze et haşlamaları konulacak. Etli yemekler yiyeceksiniz dedi. Bir gün gelecek böyle yemekler de yiyeceksiniz. Bu dünyada da zenginleşeceksiniz. Çünkü Allah'ın gönderdiği nizamın insanları fakirleştirmesi düşünülebilir mi? Allah Azze ve Celle insanları idare etmeyi bilmez mi? Allah'ın gönderdiği nizam, Allah'ın gönderdiği kanunlar toplumları fakirleştirir mi? Allah kullarına zulmeder mi? Allah'ın kanunlarında hata olur mu? Eğer Allah'ın kanunlarına uyarsak ve fakirleşirsek, o zaman haşa Allah'ın kanunlarında hata var demek olur. Allah Azze ve Celle'nin kanununda hata yok ki bizi fakirleştirsin. Aslında kafirce bir hayat, israfa dayalı bir hayat elbette insanı ifsat eder, toplumu ifsat eder, ekonomiyi de ifsat eder. Kumar gibi, faiz gibi haksız kazanç yolları, helal haram tanımayan o hayat şekilleri elbette ki toplumları ifsat eder. Belki bir müddet başkalarını sömürmekle zengin olabilirlerse de zulüm devam etmez ve sonuçta mallarını, mülklerini kaybederler. O devam edip gitmez. Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın zenginliğinin arkasında sadece çalışmaları değil, Afrika'nın kanı var, Afrika'nın elması var. Afrika'nın altını var, Orta Doğu'nun petrolü var. Aslında yalnızca çalıştıklarından ve güzel bir nizam meydana getirdiklerinden değil. Aslında hayatları güzel bir hayat değil. Aslında insana yakışmayan bir medeniyet meydana getirdiler. Ancak bugünkü zenginlikleri başkalarını sömürmeyle elde edilen bir zenginlik. Elbette içlerinden bir kısmı çalıştı. Ama bu zenginlik o çalışmayla olmadı. İslam aleminin ve Afrika'nın sömürülmesiyle oldu. Müslümanların zenginleşmesi ise tarihte başkalarını sömürmekle olmadı. İslam orduları memleketleri sömürmek için gitmediler, cihat etmediler. Onlar memleketlere adaleti götürmek için cihat ettiler. Adaleti tesis ettiler, diktatörleri yıktılar. Kendilerine bu dünyada saltanat kurmadılar. Nuh aleyhisselam onlara iman ettikleri takdirde Allah'ın onlara vereceği nimeti de hatırlatıyordu. Korkmayın diyordu yani. Korkmayın, iman ettiğiniz zaman fakirleşmeyeceksiniz. İman ettiğiniz zaman daha rahat yaşayacaksınız. Elbette bazen iman ettikten sonra da günahlar işleyeceksiniz. Günahlarınızdan ötürü bazen ceza verilebilir. Ama yine sizin günahlarınızdan ötürü. Ama bugün iman ettiğiniz takdirde hem Allah sizin günahlarınızı bağışlayacak, ahiretinizi kurtaracaksınız, hem de bu dünyada da güzel bir hayat yaşayacaksınız. Ve yumdidkum bi emvalin ve benin. Ve Allah size sizi mal olarak da oğullar olarak da kuvvetlendirsin, sizi daha çok desteklesin. Demek ki mallarınız da çoğalacak, oğullarınız da, nesilleriniz de, nüfusunuz çoğalacak ve dünya devleti olacaksınız. Allah demek ki tövbe istiğfar edenlere böyle muamele etmektedir. Günahlarını bağışlamakta ve onlara bol miktarda evlat ve bol miktarda da mal vermektedir. Ve yec'al lekum cennet. Ve size Allah cennetler, bahçeler kılsın. Eğer istiğfar eder, iman ederseniz Allah size oğullar verecek, mal verecek, bahçeler verecek. Ve yec'al lekum enhara. Ve size nehirler verecek. O bahçelerinizin arasından akan nehirler yaratacak. Size bolluk verecek. Bütün bunlara rağmen مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Size ne oluyor ki Allah için vakarı uygun görmüyorsunuz? Azameti Allah'a yakıştıramıyor musunuz? Yüceliği ve ululuğu Allah'a yakıştırmıyor musunuz? Devletinizi idare edenlere verdiğiniz makamı Allah'a vermiyor musunuz? Onlara kanun koyma yetkisi veriyorsunuz. Onlara itaat ediyorsunuz, Allah'a itaat etmiyorsunuz. Onların kanunlarının doğru olacağına ihtimal veriyorsunuz. Sonsuz ilim sahibidir dediğiniz, mabudum dediğiniz, önünde eğildiğiniz Allah'a güvenmiyor musunuz? Allah Azze ve Celle'ye neden vakarı uygun görmüyorsunuz? Neden olgunluğu, onun koyduğu kanunların olgun kanunlar olduğunu, neden onun koyduğu kanunların hikmetli olduğunu neden düşünmüyorsunuz? Neden idarecilerinize layık gördüğünüz o makamı Allah'a layık görmüyorsunuz? Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Neden kendiniz için uygun gördüğünüz makamı, hükmetme makamını Allah için uygun görmüyorsunuz? Siz kanun koymayı biliyorsunuz da Allah bilmiyor, öyle mi? Siz yetkili olsanız yetkinizi başkalarıyla paylaşır mısınız? Siz kendiniz için bunu uygun görmüyorsunuz. Yetkiliyseniz yetkinizi başkalarıyla paylaşmayı uygun görmezsiniz. Ama bunu Allah için uygun görüyorsunuz. Allah'ın yetkilerini başkalarına veriyorsunuz. Ya da siz gasp ediyorsunuz. Kendinize uygun görmediğinizi nasıl olur da Allah'a uygun görürsünüz? Kur'an buyuruyor ve la yuşriku fi hükmihi ahada. Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak etmez. İnsanlar eder mi ki bir vali kendi yetkisine başkasını ortak eder mi? Bir başbakan kendi yetkisine başkasını ortak eder mi? Neden insanlara bu hakkı tanıyorsunuz? Neden Allah'a tanımıyorsunuz? İnsanların bir yetkili insan mesela böyle konuşsa, ben yetkimi kimseyle paylaşmam dese, ya da bir zengin malımı kimseyle paylaşmam dese, ona hak verirsiniz. Allah'a hak vermiyor musunuz? Allah da yetkisini kimseyle paylaşmıyor. Neden paylaşsın? Her şeyin sahibi kendi. Her şeyi yaratan o ve en iyi bilen de o. Neden paylaşsın? Kendinize uygun görmediğinizi Allah'a uygun mu görüyorsunuz? Nasıl ki Mekke'nin müşrikleri kızları sevmiyorlar, onları diri diri toprağa gömüyorlardı. Ama kendileri kızlara değer vermediği halde meleklere de Allah'ın kızları diyorlardı. Kendileri için uygun görmediklerini Allah'a uygun görüyorlardı. Aynen öyle. Allah'a olgunluğu ve azameti, yüceliği ve ululuğu uygun görmüyor musunuz? Devletinizin başındakilere itaat ediyorsunuz da Allah'ı bu makama layık görmüyor musunuz? Kafirlerden bile kanunlar alıyorsunuz da Kur'an'dan almıyorsunuz. Düşmanlarınıza verdiğiniz değeri Allah'a vermiyor musunuz? Onlar size saldırmışlardı. Ne çabuk unuttunuz. Onlar saldırırken Allah'a yalvarıyordunuz. Allah sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Sonra sırtınızı Allah'a döndünüz, yüzünüzü düşmanlarınıza. Utanmıyor musunuz? Batının nizamını alıyorsunuz, Allah'tan almıyorsunuz, utanmıyor musunuz? Ve Allah'a vakarı yakıştıramıyor musunuz? Size ileride yüksek makamlar vereceği ihtimalini düşünmüyor musunuz? Allah'a vakarı uygun görmüyor musunuz? Size söz veriyor. Sizi dünya devleti yaparım diyor. Allah size söz veriyor. Sözünü yer mi? Allah size söz veriyor. Sözüne muhalefet eder mi? Sözünde durmamazlık yapar mı? Söz veriyor. Benim nizamıma göre hükmedin. Güzel ve güçlü bir toplum meydana gelecek. Ve siz dünya devleti olacaksınız. Allah'ın bunu başaramayacağını mı düşünüyorsunuz? Veya Allah Azze ve Celle'nin size azap edemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Başka milletlerin size saldırabileceğini düşünüyorsunuz da, onlardan bir belanın gelebileceğini düşünüyorsunuz da, Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan korkuyorsunuz da, Allah'tan korkmuyor musunuz? Onlara verdiğiniz makamı Allah'a vermiyor musunuz? Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini ve mantıksızlıklarını ortaya koymaktadır. Ma lekum la tercun lillahi vakara. Size ne oluyor da Allah için vakarı, olgunluğu ve azameti ve ululuğu
her şeyi bilen olduğu halde, her şeye kudreti yeten olduğu halde, şu kainatı ol emriyle yaratan olduğu halde Allah'a onu uygun görmüyorsunuz. Demek isteniliyor ki aslında insanlar Allah'ı layık olduğu şekilde takdir edememektedirler. O yüzden Kur'an ve ma kaderullaha hakka kadri buyurur. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı koymaları gereken makama koyamadılar. Anlayamadılar. Ona vakarı çok gördüler. Lafa geldiği zaman her şeyi yaratan Allah'tır derler. Her şeyi işitendir, her şeyi bilendir, her şeyi görendir derler. Ama sonra Allah'ın hükümlerine o saygıyı göstermezler. Hem Allah'ı seviyoruz derler, hem Allah her şeyin sahibidir derler. Sonra da Allah'tan kanun almazlar. Laikliği ilan ederler ve Kur'an'ı referans olarak almayacaklarını söylerler. Her şeyi referans olarak alırlar. İnsanları referans olarak alırlar. Bilmem dünyanın bir yerindeki devleti referans olarak alırlar. Orada da şöyle, burada da böyle derler. Onu örnek alıyoruz derler. Allah'ın kitabını referans olarak almazlar. Bu halleriyle ne kadar Müslümandırlar. Allah'ın kitabından bize ne diyenler. O zaman içindir, bu zaman için değildir diyenler. Allah'ın kitabına bakmayız diyenler. Şu halleriyle ne kadar imanlar gerçektir? Fakat halakakum etvaram. Allah sizi merhale merhale yarattı, merhaleler halinde yarattı. Ne çabuk unuttunuz. Sizi ananızın karnında merhalelerden geçirerek yarattı. Önce topraktan çıkan şeyleri anamız babamız yedi. Onların vücudunda sperm oldu o yedikleri. Babamızın vücudunda sperm oldu, anamızın vücudunda yumurta oldu. Bu ikisinin birleşimiyle embriyo meydana geldi. Nutfeden sonra alak oldu, alaktan sonra mudga oldu, sonra izam oldu, sonra kisve-i lahim gerçekleşti. Kademe kademe, kademe kademe, embriyodan sonra bir çiğnemlik et oldu, mudga oldu. Ondan sonra kemikler yaratıldı. Sonra o kemiklerin etrafı etle çevrildi, kisve-i lahim gerçekleşti. Ve bu şekilde kademelerle biz dünyaya geldik. Allah Azze ve Celle onu hatırlatıyor bize. Siz böyle kademe kademe yaratıldınız. Ne çabuk da bunu unuttunuz. İnsan yaratılışını hiçbir zaman unutmamalı. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Sperm ile yumurtadan yaratıldı. O sperm ile yumurta ise topraktan çıkan şeylerden meydana geldi. Allah toprağı ne hale çevirdi ve biz dünyaya geldik. Kademelerle, merhalelerle sonuçta biz bu hale geldik. Nasıl ki çocuk anasının karnından doğduktan sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor ve büyük bir adam oluyorsa, ondan evvel de öyle yine topraktan çıkıyor ve anasının karnında çocuğa dönüşüyor. Allah Azze ve Celle bize geçmişimizi hatırlatıyor. Ey kulum sen bir hiçtin. Ben seni var ettim. Ama sana akıl verdikten sonra, biraz da güç kuvvet verdikten sonra ne kadar da kibirlendin. Ne kadar da kibirlendin. Kendini bir şey zannetmeye başladın. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve istekbar istikbara diyor.
büyüklendikçe büyüklendiler ey Rabbim. Ben onları anlattıkça onlar büyüklendikçe büyüklendi. Kibirlendikçe kibirlendiler. Kibir nedir? Efendimiz buyurdu ki kibir insanları küçük görmen, kendini onlardan büyük görmen. Bir, ikincisi de hakkı kabul etmemen. Hak sana söylendiği halde itiraz edip durman. Bu kibirdendir. Kibir olmasaydı hak söylendiğinde mutlaka kabul ederdi. Bir türlü kabul edemiyor. Haklısın, ben haksızmışım. Hata bendeymiş diyemiyor. Sürekli lafı uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Bir türlü haksızmışım, sen haklı çıktın dememek için lafı uzattıkça uzatıyor. Bu kibirdir. Hak söylendiği zaman hemen kabul edin. Lafı uzatmadan, uzatanla uzatmayanın değeri aynı olmayacak. Bir saniyede kabul edenle iki saniyede kabul eden aynı olmayacak. Bir yılda kabul edenle iki yılda kabul eden aynı olmayacak. Allah'ın terazisi hassastır. Ne kadar erken kabul ederseniz o kadar derece kazanırsınız. Bir sürü itirazdan sonra kabullenmek kibirdir. Bu aslında hakkı kabul etmemenin kibir sayılması bir tehdittir. Yani hakkı kabul etmediğiniz zaman kibirlilerden yazılacaksınız. Size birisi hakkı söylediği zaman kabul etmediğinizde Allah'ın defterinde kibirli adam yazılacaksın. Kıyamet gününde ey kibirli kalk ayağa denildiği zaman kalkmak zorunda kalacaksın. Kibirlilerden yazılmak istemeyenler hakkı duydukları anda hemen kabul etmeli, lafı uzatmamalılar. Çünkü kibirlilerin hasmı Allah'tır. Allah Azze ve Celle kibirlileri süründürür. Ceza amelin cinsindendir. Kibirlenen adam alçaltılır. Büyüklenmek isteyen küçültülür. Maksadının aksi gerçekleştirilir. Büyüklenmek isteyenler Allah küçültür. Nuh Aleyhisselam diyor ki ben onları anlattım, onlar habire kibirlendiler. Çünkü Nuh Aleyhisselam çok zengin değildi. Zenginlere itaat ediyorlar insanlar. Makam sahiplerine itaat ediyorlar. Halbuki bu da bir imtihan. Hakkı söyleyen kim olursa olsun, bir fakir de olsa, mevkisi makamı olmasa da kabul etmek zorundasın. Bugün öyle yanlışlar yapıyorlar ki siyasiler, öyle yanlışlar yapıyorlar ki onların yaptığı o yanlışları, onların o konuşmalarını mevkisi makamı olmayan birisi yapsa herkes onları kınar. Ama güçlü olanlar yapınca insanlar alkışlıyor. Bu insanların aşağılık kompleksine kapıldığını gösterir. İnsanoğlu şerefini kaybetmiş. Kişiliğini kaybetmiş. Güçlüler, zenginler ya da mevki makam sahipleri ne kadar edepsizlik yapsa, ne kadar hırsızlık yapsa, ne kadar yanlış konuşmalar yapsa, herkes alkışlamaya devam ediyor. Bu nasıl bir memleket? Bu kişiliğin kaybolduğunu gösteriyor. Mevkisi makamı olmayan birisi hakkı söylese itiraz edenler, mevkisi makamı olanlar her türlü kötülüğü yapsa alkışlamaya devam ediyor. Bu bir toplumun azaba uğraması için yeterli bir sebeptir. Bir toplum kişiliğini kaybederse o toplum azabı beklesin. Bir toplum dünyayı sevmese dünyayı ele geçirenlere bu kadar itaat etmez. Dünya perest olmayanlar, dünyayı ele geçirmiş olanlara itaat etmezler. Dünya perest olanların halidir bu. Kendileri de dünyaya çok kıymet verdikleri için o ele geçiremedikleri dünyayı başkaları ele geçirdiği zaman onların önünde iki büklüm olurlar. Onlar ne kadar yanlış yapsa, yanlış konuşsa, neden böyle konuşuyorsun bile demezler. Vardır bir bildiği derler. Onun mutlaka bir bildiği vardır. Hani derler ya, zengin elbise aldım hayırlı olsun derler. Fakir aldığın zaman nereden aldın derler. Nasıl aldın derler. Aynı onun gibi mevki makam sahipleri ne yaparsa yapsın bir bildiği var. Mevkisi makamı olmayanlar ne kadar doğru söylerse söylesin mutlaka ona akıl verirler. Akılsızlar. Çok da akılları varmış gibi. Kur'an'ı söyleyenlere akıl verirler. Nefsinden konuşan ve zulmeden idarecilere destek verirler. Malın mülkün önünde eğilen aşağılık kompleksine kapılmış kimseler. Gücün önünde eğilenler, hakkın önünde eğilmeyen, gücün önünde eğilenler, tıpkı İsrailoğulları gibi, Yahudiler gibi, Firavun'a semi'na ve ata'na diyorlardı, işittik ve itaat ediyoruz sana. Ama Musa'ya semi'na ve asayna diyorlardı, işittik ve isyan ediyoruz sana. Firavun'a itaat edenler Musa'ya isyan ediyorlardı. Çünkü Firavun'un elinde kılıç vardı. Musa'nın elinde hak vardı. Kılıca itaat ediyorlar, hakka itaat etmiyorlardı. Bu Yahudi ahlakı. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı konuşturuyor. Allah'a itaat edin ki Allah size versin, bolluk bereket versin. Sizi kademe kademe merhaleler halinde yaratmadı mı? Siz böyle yaratıldığınızı bilmiyor musunuz? Elem tarav keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka. Görmediniz mi Allah gökyüzünü nasıl yedi tabaka halinde yarattı? Görmediniz mi Allah gökyüzünü yedi tabaka olarak nasıl yarattı? Onlar aslında görmüyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle görmediniz mi buyuruyor. Yani demek insanoğlu ileride görecek. Mesela biz şu anda aslında şu yakın gökyüzü dediğimiz atmosfer tabakasının yedi tabaka olduğunu keşfettik. Troposfer gibi, stratosfer gibi yedi tabaka olduğunu şu anda insanoğlu bilmektedir. Acaba o mu kastediliyor yedi tabaka derken? Yaklaşık 10 bin kilometre kalınlığında olan şu atmosfer, uçaklar ancak 10 kilometre, 15 kilometre yükselebiliyor. Ozon atmosfer tabakası ise 10 bin kilometre. Onun dışına ancak uzay mekikleri çıkabiliyor. Ve insanlar şu andaki bilgilerine göre, evet, bu atmosfer tabakası 7 tabaka halinde. Acaba burada kastedilen seb'a semavet o mudur? Yoksa başka bir takım tabakalardan mı bahsediliyor? Uzay
neredeyse sonsuz diyebileceğimiz bir boşluk. Acaba uzayda böyle 7 tabaka mı var? Acaba 7 tane uzay mı var yoksa? Acaba kastedilen o mudur? Çünkü son zamanlarda paralel uzay teorileri de ortaya atıldı. Bir tek uzayın olmadığı söyleniyor artık. Başka uzayların da olabileceği ifade olunuyor. Şu bizim uzayımızda 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Her galakside kiminde 100 milyar, kiminde 200, kiminde 300 milyar yıldız var. 200 milyar galaksi, her birinde yüzlerce milyar yıldız ve onların etrafında gezegenler ve uyduları. Ve bunların aralarında trilyon trilyon trilyon kilometre mesafeler. Acaba o mu kastediliyor yoksa 7 tane uzay mı var? Bilemiyoruz. Bunlar zaten illa da bilmemiz gereken şeyler de değil. Önemli olan şu, Allah'ın kainatının ucu bucu yok. Allah Azze ve Celle bize onu hatırlatmaktadır. Neden bunu hatırlatıyor? Mekke'nin müşrikleri bunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Mekke'nin müşrikleri Allah'a iman ediyorlar ve tek yaratıcı olarak da Allah'ı görüyorlar ve her şeyin sahibinin de o olduğunu itiraf ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara o bildikleri meseleyi neden tekrar ediyor? Eğer sadece böyle anlarsak anlamış olmayız. Sadece Allah kendi yarattıklarını bize hatırlatıyor. Üzerimizdeki nimetini hatırlatıyor. Sadece böyle anlarsak eksik anlamış oluruz. Elbette onlar da var. Elbette Allah şükre davet ediyor. Elbette Allah üzerimizdeki nimetini hatırlatıyor. Elbette Allah ilmini hatırlatıyor, kudretini hatırlatıyor. Elbette üzerimizdeki hakkını hatırlatıyor. Ama sadece bu değil. Eğer sadece böyle anlarsak o zaman kilisedeki papazdan farklı anlamış olmayız. Pazar günü gidin kiliseye, orada da papaz bunları söyler. O da aynı şeyleri söyler. Allah'ın ilmini, kudretini, sanatını, rahmetini o da anlatır. O da Allah'ın ne kadar güzel yarattığını, kainatı ve üzerimizdeki hakkını anlatır. Allah'ın muradı sadece bunu hatırlatmak değildir. Allah'ın muradı, madem ki böyle bütün bu mahlukatı yarattı ve sizin emrinize boyun eğdirdi ve üzerinizde bu kadar hakkı var. O halde onun dediği olmalı. Madem ki her şeyi en iyi bilen o halde onun dediği olmalı. Onun kadar bilemezsiniz. O halde onun dediği olmalı. Onun kadar hak sahibi olamazsınız. O halde onun dediği olmalı. Eğer bu son cümleyi söylemezseniz İslam'ı anlatmış olmazsınız. İslam davetçileri, hocalar, Allah vardır, ne güzel yaratmıştır demekle, ne kadar güzel yarattın, nasıl bir ilim ve kudret sahibi, üzerimizde ne kadar da hakkı var demekle İslam'ı anlatmış olmuyorlar. Bunu papaz da söylüyor. İslam'ı söylemiş olmanız için bu son cümleyi söylemeniz lazım. Madem ki her şeyi yaratan o halde onun dediği olmalı, ondan başka ilah yok. Bunu söylemezseniz Allah'ın bu ayetlerde asıl vermek istediği noktayı kaçırmış olursunuz. Çünkü zaten Mekke'nin putperestler bunları biliyorlar. Onlara sorsanız in sa'altahum men halakas semawati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı deseniz leyekulunne halakahunnel azizul alim, muhakkak ve muhakkak diyecekler ki aziz ve alim olan Allah yarattı. Bunda şüpheleri yok. O halde onlara bunun söylenmesinin maksadı başka olması gerekir. Başka bir şey olmalı.
Allah'ın yarattığını onlar biliyorlar zaten. Allah Azze ve Celle bundan evvel ne demişti? وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا Allah için azameti uygun görmüyor musunuz? Kanun koyma yetkisini, ululuğu, büyüklüğü ona uygun görmüyor musunuz? Kendinize uygun gördüğünüz azameti Allah'a uygun görmüyor musunuz? Ondan sonra bunları söylüyor. Hiç görmediniz mi? Allah sizi nasıl yarattı? Merhaleler halinde gökyüzüne bakmadınız mı? Yedi tabaka halinde yarattı. Yani bütün bunları yapana nasıl olur da vakarı uygun görmezsiniz? O sizin peşinden gittikleriniz. Onlar böyle bunlar yapabilirler mi? O peşinden gittikleriniz. Onlar mı göğü yedi tabaka halinde yarattı? Onlar mı sizi ananızın karnında merhaleler halinde yarattı? Neden onlara itaat ediyorsunuz da sizi yaratana etmiyorsunuz? Allah Azze ve Celle çelişkiler ortaya koyuyor. Ve ceale'l kamera fihinne nura. Ve o göklerin içerisinde de kameri, ayı da Allah bir nur kıldı. Bir nur kıldı sizin için. Bir aydınlık kıldı. Gecenin karanlığında hafif loş bir ışık meydana getiriyor. Onunla yolunuzu buluyorsunuz. Ve ceale şemse siraca. Ve Allah şemsi de güneşi de bir kandil olarak kıldı. Işık kaynağı kandil. Allah güneşe siraç diyor, kamera da nur diyor. İkisine farklı ifadeler kullanıyor. Çünkü siraç kandil, ışık kaynağıdır. Bir lamba düşünün, işte aynen öyle. Bizatihi kendisi ışık kaynağıdır. Ama kamer için böyle bir ifade kullanılmıyor. Allah ayı bir nur kıldı. Yani bir aydınlık yapan ama aydınlık kendinden olmayan, kendisi ışık kaynağı olmayan güneşle ayın farkını belirtiyor. İnsanlar güneşle ayın farkını bilir miydi? Birisi yıldızdır, birisi gezegen. Ya da uydu. Yani birinin ışığı kendinden, birinin ışığı kendinden değil. Allah Azze ve Celle ışığı kendinden olan güneşe siraç diyor. Işığı kendinden olmayan, güneşten aldığı ışığı yansıtan aya ise nur diyor. Ve insanlar farkını düşünsünler diye. Neden Allah güneşe başka bir kelime, aya başka bir kelime kullanıyor? Farkını anlamalarını istiyor. Ve böylece Kur'an gök bilimlerine de işaret etmiş oluyor. İnsanlar bunlar üzerinde kafa yordukça bunları çözecekler. Allah Azze ve Celle bütün ilimlerin temellerini atıyor. Anne karnındaki çocuğun aşamalarından bahsederek bizi tıp ilmine sevk ediyor. Gökler yedi tabaka halinde yarattığını ifade ederek astronomi ilmine bizi teşvik ediyor. Bazen dağlardan, nehirlerden bahsederek coğrafya ilmine teşvik ediyor. Böylece Kur'an birçok ilim dalına teşvik ediyor. Bilimle çatışmıyor. Bilimin önünde gidiyor ve insanları bilime sevk ediyor. Vallahu enbetekum minel ardı nebata. Ve Allah sizi bir bitkinin çıkması gibi sizi bitirdi. Nasıl ki bir bitki topraktan bitiriliyorsa sizi de aynı şekilde bitirdi. Bitki nasıl bitiyor? Topraktan. Bize deniliyor ki yani siz de topraktan yaratıldınız. Burada kastedilen Hazreti Adem de olabilir. Çünkü o da zamirin içerisine girer. Sizi diyor Kur'an-ı Kerim. Tüm insanları kastetmektedir. Ve dolayısıyla Hazreti Adem'i de içine alır.
Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i de topraktan yaratmadı mı zaten? Ya onu kastetmektedir ya da tüm insanları babalarımız topraktan çıkanı yedi, analarımız topraktan çıkanı yedi. Dolayısıyla aslında bizim mayamız, bizim kökümüz toprak olmaktadır. Onu kastediyor da olabilir. Eğer Hazreti Adem'i kastediyorsa demek ki Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in de topraktan yaratıldığını ifade ediyor. Tıpkı mesela ayette buyurulduğu gibi inne mesele İsa indallah ke mesele Adem halakahu min turab sümme kâle lehu kun feyekun. Allah nasıl yarattı? Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Nasıl ki Adem'i topraktan yarattı, sonra da ol dedi ve olduysa, aynı şekilde Allah Azze ve Celle İsa'yı da ol demeyle oldurdu. Ol demeyle oldurdu. Burada anlıyoruz ki Hazreti Adem halakahu min turab, onu topraktan yarattı diyor. Demek ki Hazreti Adem topraktan yaratıldı. Hazreti Adem'in de bir babası vardır diyenler bu ayetlere nasıl cevap verecekler? Hiçbir gereği olmadığı halde sadece ve sadece fikir jimnastiği yapma hastalığına kapılmış olanlar, Müslümanların bunca derdi varken Hazreti Adem'in babasının kim olduğunu tartışmaya açanlar, bizi bunlarla meşgul edenler kime hizmet ediyorlar? Kur'an halakahu min turab dediği halde Allah Adem'i topraktan yarattı diye açıkça buyurduğu halde felsefe yapanlar, bir takım şeyler bulmaya çalışanlar, insanları gereksiz meselelerle meşgul edenler, Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki sizi Allah bir bitkiyi bitirdiği gibi bitirdi. Yani sizi de atanız Adem'i de aslında topraktan yarattı. Çünkü nebat topraktan yaratılmaktadır. Siz de aynen öyle topraktan yaratıldınız. Allah Azze ve Celle kendi ilmini de bize anlatmış oluyor. Toprak ne? Biz, toprak nerede? Biz nerede? Aradaki farka bakın. Toprağın şerefiyle insanın şerefi bir mi? Toprakla insan bir mi? Ne şekil olarak ne renk olarak hiçbir şekilde benzemez. Ama Allah Azze ve Celle toprağı ne yapıyor? Yapıyor da insana dönüştürüyor. Bunu hatırlasınlar da Allah'ın ilminin, kudretinin sınırsızlığını görsünler ve nasıl olur da tekrar yaratacak bizi demesinler. Hatırlasınlar. Zaten topraktan yaratıldıklarını hatırlasınlar. Tekrar toprağa dönecekler ve sonra tekrar topraktan yaratılacaklar. Ne var bunda? Zaten ilk seferinde de yine topraktan yaratılmamış mıydık? Dolayısıyla şaşıracak ne var bunda? İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Elbette her şeyin ilki zordur. İlkini başaran ikinciyi başaramaz mı? Sizi topraktan yarattı, tekrar toprağa dönüştürüyor. Tekrar topraktan yaratması ona zor mudur? Akıl da evet diyor, zor değildir. Şu kainata baktığınız zaman evet, vicdan da diyor ki bu kainatı yaratan için zor diye bir şey olamaz. Şu kainat Allah için hiçbir zorluğun olamayacağını ifade eder. Bir delildir. ثُمَّ يُعَيْدُكُمْ ف۪يهَا Sizi topraktan böyle yarattı, nebatı bitirir gibi sizi de bitirdi. Sonra sizi oraya tekrardan iade edecek, toprağa yani. Mezara gireceksiniz, toprak olacaksınız. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ Ve sonra sizi tekrar oradan çıkardıkça çıkartacak, tekrardan sizi yeryüzüne getirecek.
Vallahu ce'ale lekumul erda bisata. Ve Allah sizin için yeryüzünü döşek yaptı. Üzerinde rahat rahat yürüyesiniz. Litesluku minha subulen ficaca. Geniş yollarında, geniş bir şekilde o yollarda yürüyesiniz. Rahat rahat yeryüzünde yürüyesiniz. Her tarafı dağlık yapsaydı ne yapacaktınız? Size böyle geniş yollar verdi, vadiler verdi, ovalar verdi. Ta ki rahat rahat yolunuzu bulasınız, gideceğiniz yerlere gidebilesiniz ve bir medeniyet meydana getiresiniz. Yollar yapasınız, yollar olmadan nasıl medeniyet kuracaksınız? Nasıl ilişki kuracaksınız, diyalog kuracaksınız? Her şeyi düşündü, sizi medeni bir varlık olarak yarattı. Ve yeryüzünü size boyun eğdirdi, her şeyinizi düşündü ve verdi. Bütün bunları insanoğlu unutur. Nuh aleyhisselam bunları hatırlatıyor. Size Rabbiniz böyle böyle böyle vermedi mi? Sizi bir bitkiyi bitirir gibi bitirmedi mi? Size geniş yollar vermedi mi? Gökten yağmurlar yağdırmadı mı? Kur'an-ı Kerim Allah'ın nimetleri üzerinde durur. Fakat bunu sadece Allah'ı ispat etmek için anlatmaz. Allah'a ispat için değil, Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki hakkını bildirmek için ve her şeyi yaratanın kudretinin ve ilminin sınırsızlığını bildirmek için, ona olan imanımızın kuvvetlenmesi için ve sadece ona itaat etmenin gerekliliğini anlamamız için. Madem ki o böyle bir Allah'tır, o halde ona itaat edelim diye. İnsanların böyle bir ilmi var mı? Bunu düşünelim diye. Allah böyle, insanlar nasıl? Allah'ın böyle bir ilmi var. İnsanların böyle bir ilmi var mı? Böyle bir kudreti var mı? Bunu düşünsünler ve insanlara değil Allah'a kulluk yapsınlar, Allah'a itaat etsinler diye. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.